Ayrım 28. Dersi Muzaffer Oruçoğlu. Sayfa 260. Sevenin işi kolaylaşır, hükmü dağa taşa geçer. Buz katmanlarının altında on binlerce alabalık hareket halindeydi. Uçurumlarda gezinen yaban keçilerinin açlıktan büyüyen gözleri gibi ışıldıyordu su. Yaz aylarında gökkuşağının yalayarak renklendirdiği dipteki şimşir çakıllara boş kovan ve çürümüş ceset kokusu sinmişti. Küçük alabalıkların sığınağı haline gelmişti, delinmiş bir kafatasının kıvrımları. Her zamankinden daha temiz, daha duruydu Munzur. Suretleri suya düşünce ürperen yaban hayvanlarının duyarlılıklarıyla donanmış gibiydi. Yeryüzünde dehşetli susayıp da kıyısına koşan bir hayvanı bir damla suyunu vermeden boğan ırmaklar da vardı. Ölen bu hayvanların su hasretine doğru akıyordu Munzur, kimliksiz ölülerin anasıydı. Dikkatini dorukları basan sis dalgalarına yöneltmişti güneş. Her yüce dağ doruğu ya bir kuş yumurtasına ya da gözlerini gözyaşlarına kurban eden güzel huylu bir koca karının ak saçlı başına benzemek ister. Yüce dağların kar altında demlenen bakir toprağı ilk ısısını memelerinin uçlarından kardelenlerin köklerine emzirir. Bu emzirme uğultusunu kışın tüm şiddetini gözlerinde ve boynuz boğumlarında taşıyan dişi bir yaban keçisinin kaçarken ağzından düşürdüğü yeşil bir yaprak duyabilir yalnızca. Aç kurtların saldırgan ayak izlerine savrulan yeşil bir yaprak. İnler ceviz ağaçlarının bol olduğu derin ve dar vadileri sever. Dersim kışının asıl görkemi, inlerin sır vermez karanlık diplerinde kıvrılarak yatan ihtiyar dişi ayının gözlerinde gizlidir. Şafak vakti yattığı yerden kör edici kar aydınlığına bakan göz, açlığın yaratıcı gücüyle aniden derinleşir, in karanlığını ceviz yeşili ışıltılarla parçalar. Kış açlığı damıtır, mizacının ve ruhunun örsünden geçirir. Hayran olur sonra gözlerine açlığın. İnlerinde kestiren koca oğlan kışın gidişatını kopan çığ gürültülerinden çıkarmaya çalışır. Buz çatlatan ayazlı gecelerde gök kubbe bazen şahin avazı gibi berraklaşır. Yıldız mahşerinde tüm görkemiyle belirir dolunay. Dağlar aydınlanır, delirmiş ihtiyar baykuşların çığlıklarına teslim olur uçurumlar. Yalnız kalmış aç çakallar kurt sürülerinin hareketlerini izlemeye koyulurlar. Kar sertleşir, çoğalır yürüyüş gıcırtıları. Açlığın gözleri geceliğin kıpırdayan bir kuş tüyünü 1000 metre uzaklıktan görebilir kolayca. Katırının sırtında çenesi takır diyordu yavanın. Tepeye çıktığında uzakta parlayan bir ışıkla karşılaştı. Pülümür tepelerine küfrederek derin bir nefes aldı. Uzakta parlayan minnacık bir ışık, insanı ezecek kadar azgınlaşan bir umutsuzluk, küçük bir ışığa çarpmaksızın ortadan kalkmaz. Katırını ışık yönünde hızlandırdı yavan, köpek avlayışıyla tanıştı ilkin. Ay ışığının açığa çıkardığı küçük bir kömle karşılaştı. Yarıya kadar kara gömülü kömün gıcırdayan kapısından vahşi bir ses yükseldi.
''Kimsin? Gecenin köründe ne işin var buralarda?''
''Yolunu şaşırmış bir fakirim ben.'' Elindeki tüfekle kapının önünde dimdik duran kadın, yavanın sözünü vicdan terazisine vurarak düşündü biraz.
''Hangi aşirettensin? Nereden gelir, nereye gidersin?''
''Bir manlardanım, mağarada yaşarım. Aç kalmış yavrularıma ekmek aramaya çıkmıştım. Sofrana ana Fatma'nın nuru yağsın, kurtların ağzına terk etme beni.'' Yavanın sesindeki sevecen yumuşak iklimden etkilenen kadın, babaları aç kurtlara yem olan çocukların mağarada ağlaya ağlaya açlıktan ölmeleri durumunu hayal etti. Gece hırsızlığına çıkan silahlı açları anımsadı birden. Diz çöktü tüfeğini doğrultarak,
''Tüfeğini at bana, katırından in.'' dedi.
Tüfeğini omzundan atıp kadına doğru fırlattı. Katırından inerken, ''Hızır ayaklarına ışık gücü versin.'' diye mırıldandı. Kadın tüfeği kardan çıkardı, katırını ahıra çek dedi. 6 keçiyle bir ineğin olduğu ahır karanlığına zevkle daldı yaban. Hayvan soluğundan ve gübre kokusundan oluşan kutsal bereketi iştahla çekti ciğerlerine, çakmak aydınlığıyla karanlığı araladı.
''Şuraya bağla katırını.''
35 yaşlarında geniş alınlı, uzun boyunlu bir kadındı. Yavan yaşamı olan büyük şükran borcunu ahır sıcaklığına gömerek kadının gösterdiği kapıdan içeri girdi. Üst üste yığılmış keçelerle, ayı postlarıyla karşılaştı. Ocağın kenarında yatan ihtiyar, "Kimsin, karımı elimden almaya mı geldin?" dercesine baktı yavana. Efendisi tarafından yeni azat edilmiş, şaşkınlık ve minnettarlık duygularıyla dolu bir köle havasıyla selamladı ihtiyarı.
"Bu adam kimdir Ano, gecenin bu vaktinde?"
"Yabancı değil, sen yat, korkma," diye bağırdı Ano. Ocağın kenarında oturması için yer gösterdi yavana. "Sağırdır, sıkma canını, konuşur o."
"Baban mı?"
"Erimdir, babam yaşındadır."
"Hastadır herhal."
"Bir yanına felç inmiş, hekimi Azrail'dir. Eve en çok giren çıkan melek Azrail'dir. Kışı zor çıkarır."
"Çoluk çocuğun var mı?"
"Ne sen sor, ne ben söyleyeyim." Kadının sesindeki yıkıntı yabanın soğuktan uyuşmuş azalarını gevşetti. 13 yaşında bir güzel oğlum vardı. Derede ayı parçaladı. Bu lanetli adam oğlunu ayıyla baş başa bıraktı da korkusundan kaçtı. Geldi bana haber verdi. Tüfeği aldım, bağıra bağıra koştum. Oğlumun parçalanmış, kan revan içinde kalmış cesediyle karşılaştım. Kadının yanaklarına sızan gözyaşlarını gören ihtiyar konuyu anladı.
"Oğlumun ölümünü her gelene anlatma Ano. Bırak mezarında rahat uyusun çocuk," diye homurdandı.
Parçalanan oğluna üzülüp üzülmediğini anlamak için de gözlerini devirip yabancı adama baktı. Tanımadığı ölülere kendi ölüsüymüş gibi üzülen insanlar has insanlardı.
"Feryat figan ede ede saçımı yoldum, başımı oğlumun kanlı toprağına çaldım. O günden sonra ayıların peşine düştüm. Nerede ayı gördüysem öldürdüm. Küçük, büyük, erkek, dişi demeden. Kimisini ininde, kimisini çörtük ağacının dibinde, dipnot ahlat armudu, kimisini su içinde, kimisini ormanda kurşunladım. Ahdetmişim 13 ayı öldürmeye. Oğlumun her yaşına bir ayının kanını dökmezsem yüreğimin acısını dindiremem. 9 ayı öldürdüm şimdiye kadar. 4 ayıyı da öldürürüm 2 sene içinde.
Başım belaya girmedi mi hiç?
Bir ayının inine girdim. Küçük yavrusunu hançerle öldürdüm. Üstüm başım hep kan oldu. O kanlı halimle inde bekledim. Yanımda 2 tüfek vardı. Anası gelsin de onu öldüreyim dedim. Bekledim, bekledim, anası geldi. Kulaklarıma ıslak çaput takmıştım. Ayı başını ine sokar sokmaz tetiğe bastım. Kurşunu başına yer yemez bağırdı, bana saldırdı. İkinci mermi kalp çıktı. Öbür tüfeği alıncaya kadar üstüme çullandı. Aha şu kolumu ağzına aldı, beni sağa sola çırptı. 3 yerinden kırdı kolumu.
Sıyırıp yavana gösterdi. Derin diş izleriyle nakışlanmış, derisiz, kırmızımtırak eğri kola baktı yavan.
"Her gelene gösterme şu çirkin kolunu Ano," diye inledi ihtiyar. "Sen sus, karışma benim işlerime." "Gefçilo, mırdar haksçıh," diye homurdandı ihtiyar.
Dipnot pis mendebur kadın. Haksçıh sözcüğüne kafayı takan yavan Ano'nun ihtiyara bakışından ürperdi.
"Ermenisin herhal."
"Ermeniyim. Küçük bir kızken beni Kırım'dan kurtaran bu adamdır. İlkin evlatlık edindi, karısı öldükten sonra da beni kara etti kendine. Benim başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiş."
Cilsur'la Avke canlandı yavanın hayalinde. Dersim'deki Ermeni kadınların sayısını merak etti. Gövdesindeki şiş yaralarının sızladığını sandı.
"Her neyse, ayı kolumu kırdı ama az sonra da kendi kendine düştü."
"Başındaki mermi yarasındandır."
"He ya, kurşun tam gözünün altından girmiş, neresini parçalamışsa. Düştü, akşama kadar inledi, bayılmıştım. Ayıktığımda baktım ki ölmüş. Kan kaybetmiştim, güç bela eve geldim. Sınıkçı Zelen'in sayesinde kurtuldum."
Ayı postlarına baktı yavan. "Bunların hepsi senin öldürdüğün ayıların postu mu?" Bakışlarını kadının bakışlarından sakınarak.
9 post var orada, hepsi de benim marifetlerimdir. Öldürdüğüm her ayının dişlerini söktüm. Oğlumun mezarının başında çekiçle tek tek kırdım."
"Şeyhanlı bir koca karı vardı, Topal Kume. Bana dedi ki ayıların dişlerini ezme. Ezilen her dişin her tozundan bir azılı ayı türer. İnsan soyuna musallat olurlar."
"Köhteran'dan, Zımek'ten, Hınzuri'den, Panciras'tan, Danzek'ten çok koca karı geldi benim ziyaretime."
"Namlanmış, meşhur olmuşsun."
"Meşhur oldum ki adım Ayı Ano'ya çıktı.
Yabanın gülüşündeki safiyete ve iyi niyete hayran kalan kadın küle gömdüğü patatesleri çıkarmaya başladı. Harsı ile Meçe arasında yalnız yaşayan bir koca karı var. Ayıları öldürme dedi. Ayılar bir kış boyu inlerine çekilir, insanlar için sabırla niyaz ederler. Kara kış ayıların sabrı karşısında dayanamaz, erir gider. Ayılar olmasaydı dünya kıştan kurtulamazdı dedi. Doğrudur diye gözleriyle patatesleri saydı Yavan. Yavan'ın doğrudurunu ciddi alan kadın sesine arzulu bir hava vererek neden diye gülümsedi. Kadının hançer ucunu andıran derin gamzeleri karşısında ne diyeceğini şaşıran canavar, ayı güzel bir hayvandır dedi. Kadının parçalanan çocuğunu anımsadı birden. Çocuğu ölen bir ananın öfkesi de güzeldir. Her ayı çocuğa saldırmaz. Çocuğa saldıran ayıyı hangi el öldürmüşse ben o mübarek eli öperim. 1000 yılda öpsem usanmam. Kadın ellerine baktı, gülümsedi. Yavan kadının aynaya bakarak gülümsediğini sandı. İhtiyarın yastığa gömülü kellesini, zamanı dolmuş bakışlarıyla insafa çağıran bir ölü kellesine benzetti. Bu evin tuluk peyniri, post ve keçe kokusuyla kışa karşı direndiğini ve göründüğünden daha bereketli olduğunu düşündü. Üst üste yığılmış keçelere ve dipçikleri keçelere değen duvarda asılı iki tüfeğe baktı. Çıra değil şişeli lamba kullanan bir kömün bu dağ başında bulunması ne hoş bir şeydi. Bu kadar keçenin ne işi var bu evde? Ben keçeciyim, keçeci anado derler bana. Hem tokaçla dövme keçe yaparım, hem de ayaklarımla tepme keçe yaparım. Kepenek mi yaparsın? Her bir şey yaparım. Keçeden çarık, külah, yer keçesi, kar keçesi. Kadının katırınki kadar sağlam bacaklara sahip olduğunu aklından geçiren Yavan, yorganın altında varlığı ile yokluğu belli olmayan ihtiyarın çiğnene çiğnene keçeleştiği sonucuna vardı. Çevre köyler bu eve muhtaçtır. Doğuma beni götürürler, diş çekerim. Hastaların sırtına güzel bardak sallar, kan alırım. Dalbantlık bile yaparım.
Sen o zaman Mıstasıl içi tanırsın.
Adını duymuşum ama tanımam. Kadın keçeden bir sofra açtı. Tuluk peyniri, yağ, pekmez ve yufka ekmeği indirdi. Yavan yaşamı boyunca tanıdığı en marifetli, en cesur kadının ana olduğuna kesin inandı. İki silahı, marifet ve cesaret silahını kullanan bu kadına hiçbir erkek, hiçbir koca boyun eğdiremezdi. Koca dayağının altında ağlamaktan başka bir şey yapmayan bir kadının kuyruklu kapı kancığından ne farkı vardı ki? Kadın dediğin dişli olmalıydı. Saldırıp da ısırmayan kadının zaten yatak ateşi de erkeğin kanını ısırmazdı. Dünyanın en zararsız kadını saldıran kadındı. Işıklı, dupduru munzurun ak köpüklerle kayalara saldırmasının ne zarara vardı ki? Ana sofra başında iyice meraklandı. Konuğunun geçmişini, amacını, iç fırtınalarını, zayıf ve güçlü yanlarını sorularla açığa çıkarmaya çalıştı. Taşa gizlediği iç sırlarını söyletmek zordu. Ama her taş iç sırlarını, renklerini, gün ışığında gülümseyen yüzüyle az çok belli ederdi. Köpek burnuyla, insan gözüyle düşünürdü. Bir yanı mağara karanlığına, bir yanı şafağa bakan meyveli bir ağaca benziyordu bu adam. Dersim uçurumlarının haşin şimşek alazlarında büyümüş, fidan kökü kadar iştahlı bir yiğit olduğuna kuşku yoktu. Karnını yavaş yavaş doyuran, demli çay bardaklarını peş peşe boşaltan Yavan, nedenini bilmek istemediği kemirgen, zalim bir mutluluğun zebunu olmuştu. Göbeğinin koç boynuzu gibi kıvrılan kıllarını domur domur ter basmış, kasığından hayalarına mest edici, tatlı bir ateş sızmıştı. Dizleri titreyen hiçbir ihtiyar sıkışmış ham toprağı hakkını vererek ekemezdi. Bu sarımsağı keçe tokmakla ezmek, bal kıvamına sokmak kadar boş bir işti. Güneşi sinirinden delirten bir yığın terslik vardı dünyada.
Sen bu kadar yiyeceği bu köylerde bulamazsın. Paran pulun da yok.
Bulmaya mahkumum ano. Mağarada çocuklar açtır.
Sana kartol, un, yağ, keçe vereyim de götür. Senin dilenmen doğru olmaz. Bir insanın başı dikse insandır. Dilencilik dik başı gevşetir.
Doğrudur diyerek avcunun içiyle bıyıklarını sildi. Hiç dilenmedim.
Hırsızlık da iyi değil. Hırsızlık insanın kendisinden çalmasıdır.
Hırsızlık yaptım.
Eksilmedin mi?
Nasıl yani?
Hırsızlık malları doyurdu mu seni? Ben aç bir insan değilim. İki armutla bir gün idare ederim. Hırsızladığım yiyeceklerle açlar doydu.
Açlar doydu da yiyecekler bitince açlar açlıktan kurtuldu mu?
Ano'nun ısrarını saygıyla karşılayan Yavan, haklısın diye mırıldandı.
Yavan'ın kolay teslim oluşunu saflığına yordu Ano. Kendisi için değil de açlar için hırsızlık yapan bir insanın ruhunun kararıp kararmayacağını düşündü.
Ayıların öldürülmesine karşı çıkan, açları doyuran, tüfeğini teslim eden, koyun gibi bakan bir insan olsa olsa saf, berrak bir ruha sahip olabilirdi. Bu adamın yüzünde kendini ele vermeyen ama insanı ferahlatan bir tılsım vardı. Bu tılsım bakışını bakışlardan kaçırdıkça güçleniyordu.
Keçe nakışını, ateşi, ekmeği, baktığı her şeyi aynalaştıran, insanı bu aynalarda seyreden, insana doğrudan bakmaya kıyamayan garip bir mahluktu bu adam.
Çocuklarını hırsızlıkla beslersen torunların hırsız olur.
Yavan kadının gözlerinden taşan, kirpiklerinde arzuya dönüşen ışığı yutkunma ile karşıladı.
Güzel sözün önünde eğilirim diye mırıldandı.
Çocuklarının eğilmemesi için bir sağlam yol bul. Hırsızlık arttı, sofrayı korumak zorlaştı. Eskiden iki kulağımız, iki gözümüz vardı. Şimdi dört kulağımız, dört gözümüz var. Mal azaldı, kurtlar çoğaldı.
Bir kurt da sensin dercesine Yavan'a baktı.
Açlık da mal da tüfeğe sarıldı.
Gözlerini kapatıp ağzından soluyan ihtiyara baktı Yavan.
Gece ile gündüz arasındaki sınır çizgisinde öksüre öksüre yıllarca yaşayan bir yığın ihtiyar vardı Dersim'de. Her iki ucu da toprağa bakan boy boy renk renk bastonlar canlandı hayalinde. İhtiyarlar uzun günahsız bir hayat için sakallarını munzurda yıkıyorlardı. Teke taşağı yiyor, tas tas erimiş tereyağı içiyorlardı. Şükürle şikayet arasında gidip geliyorlardı.
Demek karını öldürdüler. Adı neydi?
Cino. Mırto'nun dört kitap dört ırmak sonu zıbarmak sözünü anımsadı. Köyü birmanlar canlandı gözlerinin önünde.
Cino'yu çok sevdiğin her halinden bellidir. Şimdiye kadar evlenmemenin sebebi de bu sevgidir belki.
Çok sevdim diyerek ateşe dikti bakışlarını. O sevsin sevmesin ben sevdim. Beni ben eden, beni sultan eden benim sevmemdir. Sevenin işi kolaylaşır, hükmü dağa taşa geçer, isterse sevilmesin.
Soluğunu keserek şimdiye kadar tatmadığı bir zevkle dinliyordu kadın.
Güneş seven için doğar, seven şaşkınlaşır. Munzurlarda seven bir kadın şaşkınlığından çocuğunun pis kıçını sıcak yufka ekmeğiyle silmiş. Bunu gören ay utancından yüzüne peçe geçirmiş.
Güneş aya demiş ki utanma utanma, sen sevmemişsin, sevseydin utanmazdın.
Ya sevmeden evlenenler diye iç çekerek ihtiyara baktı Anu.
Sevgi sevmeden evlenenin yüreğinden firar eder, munzur gözelerine sığınır. Gözelerin suyu niye durulur, sabah aydınlığı niye ilkin gözelere düşer? Yeni doğuran geyiklerle yeni doğan yavru geyikler ilk suyu neden gelir gözelerden içerler? Gözelere niye yıldırım düşmez? Hep bu firari sevgilerin yüzünden. Sevmeden evlenenlerin sevgileri bin kat güçlenir. Bir gün gelir onlar da severler. Ama sevdiler mi bütün sevgiler onların sevgililerinin önünde secdeye kapanırlar. Kurt, kuş niyaza durur.
Kadın Yavan'a vereceği yiyecekleri iki kat arttırması gerektiğini düşündü. Ahırdaki köpeğin dışarıdaki kurt ulumalarını havlayarak cevap vermeyişini evdeki konuğun yüce gönüllülüğüne bağladı.
Köpekler iyi insanları rahatsız etmezlerdi. Bu adamın yüreği gül bahçesi miydi acaba? Niyetini yüzünde ayan eden, çarığı geç delinen bir aileden mi gelmeydi yoksa?
Ano Yavan'ın yatağını yan odada hazırladı. Yılda bir kere uğrayan Heyder dedenin dışında hiçbir konuğunun altına sermediği ipek yün döşeyi tahta karyolaya özenle serdi. Kılıfı işlemeli patiskadan kaz tüyü yastığı getirdi, çiçekli yorgana da çoban kolonyası serpiştirdi biraz. Yatacağı odaya girdiğinde gücünün bilincine ermenin verdiği mutlulukla gülümsedi. Kapı kapanınca eğildi yatağı kokladı, gözlerine inanamadı. Gövdesinde gezinen çeşitli aşiretlere mensup bitleri anımsayınca morali bozuldu. Bitin olduğu yerde sevgi kaşanırdı. Sevginin bereketini kemirirdi bit.
lambanın alevini hafif hafif yükseltti. Çırılçıplak soyundu, iç çamaşırları başta olmak üzere tüm elbiselerinde geniş bir bit kırımına başladı. 20'den fazla büyük, orta ve küçük bitin yaşamına son verdi. Mıstesıl için sözlerini anımsadı. Kasık biti en çok ihtiyarlarda olur. Evi ocağı sönmüş, otu uzamış, yasak bir bölgeye benzer ihtiyarın kasığı. Gövde biti yağlanmış orta yaşlılarda, baş biti de gençlerde olur en çok. Giyindi, kazanılmış taze bir ruh huzuruyla yatağa girdi. Kazmasını en umutsuz olduğu bir anda altın damarına vuran defineci zevkiyle esnedi. Ano döşeğini ihtiyar kocasına yakın bir yerde serdi. Değişmiş, anlamlı duygularla döşeğine uzandı. Bu adam çocuklarını alıp gelse de bu eve yerleşse ne güzel olur diye iç geçirdi. Karanlığı dinledi. İneğin yavrusunu yalayışını Azrail'in ayak seslerine benzetti. Evin ahırı açılan kapısını kalkıp açmayı, Azrail'i içeri davet etmeyi anladı. İhtiyardan çıkan sesleri her gece yatmadan önce dikkatle dinleyip Azrail'den yana yorumlar yapmayı zevkli bir görev haline getiren Ano, yavanın gelişini ihtiyarın yakında öleceğinin bir belirtisi olarak değerlendirdi. Yarın mezarlığa gitmeye, bir avuç mezar toprağı getirip ihtiyarın yastığının içine sezdirmeden koymaya karar verdi. Yaşayan ölülerden yayılan koku her şeyi gevşetiyor, çürütüyordu. Dünyada en büyük zulüm yaşayan ölülerin zulmüydü. Yan odada yatan teke burunlu güzel adamın bu eve sık sık gelmesi için ne yapmak gerekiyordu? Katırını her türlü yiyecekle yüklemek şarttı. 3 keçe, 2 ayı postu vermek. Yok, bunlarla mağarasını döşer, rahat hale getirir, beni unutur. Bu adama bir daha gelişinde sana bunları ben temin ederim, alır götürürsün demek. Yok yok, bu adama bir daha gelişinde çocuklarını da getir, 5-10 gün kalsınlar demek. Her insanda başkalarının iç seslerini dinleyen bir üçüncü kulağın olduğunu kim söylemişti? Hani nerede o üçüncü kulak? Kapıyı, pencereyi ve saçakları konuşturan dizginsiz bir tipiye teslim oldu gece. Alevi büyüdü ocağın. Yuvasından düşen bir serçe can havliyle pencere kapağına vurdu kanatlarını. Ano pencereyi açıp savrulan tipiyle birlikte içeri aldı serçeyi. Aç kalan yaban hayvanlarını düşündü. Ayıları öldürmemeye karar verdi. Şafak sökmek üzereydi. 28. Ayrımın sonu. Sayfa 268.